Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Mevlamızın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Haftamız güzelliklerle dolsun. Allah'ın razı olduğu işlerde Cenab-ı Hak hepimize tevfik-i ilahiyesini nasip eylesin. İrfan Mektebi programındayız aziz dinleyenlerim. Bugün yine Altun Silsile'nin 23. halkası olan Muhammed Baki Billah Efendimiz'i inşallah konuşmaya, anlatmaya çalışacağız. Aziz dinleyenlerim, bazı büyük veliler çok az bir zamanda yaşıyorlar veya bizlere göre az dediğimiz zamanda yaşıyorlar. Fakat bu az zamanın içerisinde az ömre büyük güzellikler sığdırıyorlar. Muhammed Baki Billah da bunlardan birisi. 1564 yılında Kabil'de dünyaya geliyor ve 1603 yılında, yani 39-40 yaşlarında vefat ediyor. Fakat bu 40 yıllık ömürde de geriye öyle bir miras bırakıyor ki çağları aydınlatıyor. Özellikle kendisinden sonra ikinci bin yılın yenileyicisi Müceddid-i Elfisani ünvanıyla tarihe ismi yazılmış olan büyük imam, İmam Rabbani Hazretlerine hem mürşitlik, hem hocalık, hem de manevi babalık yapıyor Muhammed Baki Billah Hazretleri. Dolayısıyla bazı velilerin kendi zamanlarındaki faaliyetleri elbette ki çok önemlidir ama aslında daha sonraki zamanlara açtıkları çığır belki vefatlarından sonra çok daha öne çıkıyor. Kıymetleri, yaptıkları işin büyüklüğü biraz daha kendi vefatlarından sonra veya geriye bıraktıkları eserlerin dünyaya verdiği ışıkla çok daha iyi anlaşılıyor. Nasıl Hazreti Mevlana'nın arka planında Şems-i Tebrizi varsa, büyük imam, İmam Rabbani Hazretleri'nin gönül dünyasının daha arka planında da işte bu Kabil'de dünyaya gelen Muhammed Baki Billah Hazretleri var. Muhammed Baki Billah, Hicri 971, miladi olarak 1564 yıllarında Kabil'de dünyaya geliyor. Ve daha sonraları da hocasıyla birlikte Semerkant'a gidiyor. Tabii artık Orta Asya'dan yavaş yavaş Hindistan coğrafyasına doğru bu altın silsile akmaya başlıyor aziz dinleyenlerim. Veya Hindistan coğrafyasından Orta Asya'ya gelen İlim talipleri, marifet talipleri oralardan beslenip o Hint coğrafyasını daha sonra da inşallah tekrar Anadolu coğrafyasına doğru büyük akışı sağlamış oluyorlar. Baki Billah birçok sofinin sohbetine devam eder. Kendisi tamamen tasavvufa ve tasavvufi eserleri okumaya meyillidir. Pek çok tarikattan da icazet alır ancak rüyasında Bahaüddin Nakşibend Hazretlerine intisap ettiğini görür. Burada tabii dikkat edilecek bir husus var aziz dinleyenlerim. Hazret gerçekten de öncelikle kendi bulunduğu coğrafyada veya daha sonra tahsil ettiği Semerkant civarında farklı zatlardan beslenmiş. Hatta icazetler de almış ama Allah Teala ona daha farklı bir yolu göstermiş. Rüyasında Bahaüddin Nakşibend Hazretlerine intisap ettiğini görüyor. Tabii Bahaüddin Nakşibend Hazretleri kendisinden birkaç nesil önceki büyük bir mürşit. Ve onun bu rüyası özellikle Nakşi yoluna olan rağbetini artırıyor, alakasını artırıyor ve bir müddet sonra da yine bir manevi işaretle Ubeydullah Ahrar Hazretlerini görüyor rüyasında. Ve onun tavsiyesiyle de Haceki Muhammed Emkeneki Hazretlerine intisap ediyor. Bir önceki sohbetimizde menkıbesini nakletmiş olduğumuz Haceki Muhammed Emkeneki Hazretleri ki Muhammed Baki Billah Hazretlerinin de mürşidi olmuş oluyor. Haceki Hazretleri onunla bir müddet halvet halinde sohbet eder. Bu halvetin sonunda da gerçekten kendisinin manen kemale ermiş olduğunu görür ve kendisine icazet verir. Tabii zaten daha önce başka mürşitlerden de icazet almış bir zat. Ama sanki hepsini bir yerde Hazret toplamış ve bu Nakşi icazetiyle Haceki Emkeneki Hazretlerinden aldığı icazetle taçlandırmış. Tabi Haceki Hazretleri bu büyük kabiliyeti görünce ona al bu icazeti git kullan demiyor. Ona büyük bir misyon yüklüyor. Nasıl bir misyon? Buyuruyorlar ki sen Hindistan'a gideceksin ve oralarda insanları irşad edeceksin. Tabi Muhammed Baki Billah kendisine böyle bir icazet verilmiş ama fıtraten çok mahviyetli bir zat. Hep kendini o manevi hallere layık görmeyen, hep aciziyet içerisinde yaşamayı ve aciziyetini gerçekten idrak etmiş bir zat olması sebebiyle efendim diyor siz bana bu icazeti verdiniz ama ben bu işleri yapabilecek, bu yükü taşıyabilecek bir insan değilim. Bunun üzerine Haceki Hazretleri kendisine istihare yapmasını emrediyor. Diyor ki evlat bak sana bir icazet verdik. Bir manevi vazife yükledik. Biz de bunları böyle rastgele vermiyoruz zaten. Sizde bir kabiliyet görüyoruz. Gelecekle ilgili bir ışık görüyoruz ki size bu icazeti verdik. Ve sizin Hindistan'da hizmet etmenizi istiyoruz. İstersen bir istihare yap. Ve gerçekten de Muhammed Baki Billah Hazretleri istihare yapar. Rüyasında dala konmuş bir papağan görür. Ve bu papağan oradan inip elime konarsa bu Hindistan seferi çok hayırlara vesile olacaktır diye düşünür. Gerçekten de papağan gelir, eline konur ve onunla konuşmaya başlar. Daha sonra sabah uyandığında rüyasını mürşidine anlatır. Mürşidi der ki Haceki Hazretleri papağan Hindistan kuşlarındandır. Hemen Hindistan'a gideceksiniz. Orada sizin varlığınızın bereketiyle hakikatleri beyan eden bir aziz zuhur edecek. Bize de onun sayesinde bereketler ulaşacak. Demek ki Allah Teala Hazretleri Muhammed Baki Billah vasıtasıyla Hindistan'da oluşacak gelişmeleri, çağlar ötesinde oluşabilecek güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle iç dünyasında hissetmiş veya belki dua etti o coğrafyaya büyük güzellikler gelsin diye. Gerçekten de o duanın bereketi veya o ümidin bereketiyle de Hindistan coğrafyasında Müceddide Elfisani dediğimiz Şeriat-ı Garra-i Ahmediye'yi işin merkezine oturan bütün bid'atlardan o coğrafyayı temizlemeye gayret eden büyük imam, İmam Rabbani Hazretleri o coğrafyada Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin mübarek ellerinde manevi huzurunda yetişmiş oldu aziz dinleyenlerim. İşte Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin belki de ismi çok az anılmakla beraber onun yetiştirdiği İmam Rabbani Hazretleri çok daha fazla anılıyor. Tasavvufta İmam Rabbani Hazretleri bir ekol olmuş. Ama bu ekolün arka planında Muhammed Baki Billah var. Eser onun eseri. Himmet onun himmeti. Gayret gerçekten de onun gayreti. Tabi Hazretin yani Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin üstadından aldığı bu emir üzerine, bu tavsiye üzerine Hindistan'a doğru yola çıkar Muhammed Baki Billah. Bir sene kadar Lahore'da kalır. Sonra Delhi'nin Firuzabad mahallesine gider. Orada bir tekke kurar ve irşadına devam eder. İlahi bir tevaffuktur ki İmam-ı Rabbani Hazretleri de o günlerde Delhi'ye gelmiş. Dostu Mevlana Hasan Keşmiri'nin tavsiyesiyle Baki Billah Hazretlerini ziyaret etmiştir. Baki Billah, Kutsi Sürru Hazretleri Ahmet Faruk el-Serhendi'de yüksek istidadı hemen fark eder ve hiç kimseye o güne kadar müridi olmasını teklif etmek adeti olmadığı halde kendisine intisap edip bir müddet tekkesinde ve sohbetinde kalmasını rica eder. Evet, aslında aziz dinleyenlerim, mürid kelimesinin bir karşılığı da taliptir. Yani isteklidir. İstekli insan olmaktır. Ve tasavvufi gelenekte genellikle de ilk adım hep talipten başlar, müritten başlar. Bu yolun büyükleri de genel olarak kimseye gelin biz size ders verelim, maniye evrat ezkar verelim demezler. Çünkü bu iş insanın bizatihi kendi iradesiyle olan bir iş. Ama çok nadir olarak da bazı insanlar matlub olurlar. Yani mürşitler tarafından göz konulurlar. Hani şöyle bir rivayet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman şu iki Ömer'den birisi Müslüman olsa dermiş. Yani sokakta gördüğün insanlardan işte birisi Hazreti Ömer, diğeri bir başkası. İnsan bazen de arzu eder ki gönlünde kendisinde istidat gördüğü bir insan gerçekten gelişsin, büyüsün diye bir gönül isteği oluşabilir mürşitlerde de. İşte o zaman mürit matlub olmuş oluyor daha baştan. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Baki Billah tarafından böyle bir matlubiyete ulaşmış insan. Baki Billah Hazretleri bakıyor ki Ahmet Faruk Es-Serhendi bir alim ve onda büyük istidat görüyor ve o güne kadar kimseye gel ben size bir evrad-ı esker vereyim, benim terbiyeme gir, benim tekkemde derviş ol gibi bir talebi olmadığı halde doğrudan doğruya İmam-ı Rabbani Hazretlerine, geleceğin İmam-ı Rabbani'sine buyuruyorlar ki bizim tekkemizde birazcık kalın, bizim sohbetimizde bulunun diyorlar. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu teklifi kabul edip Nakşibendiye yoluna intisap ediyor. Daha sonra da gerçekten Baki Billah Hazretleri bu defa İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir irşat icazeti verip talebelerini artık ona havale etmeye başlıyor. Yani kendisi hayattayken de zaten o büyük zat kısa bir ömür sürmüş yani bizim ölçülerimize göre, bugünkü ölçülerimize göre 40 yaşı bir noktada insanın hani daha kemalata erdiği, hayata ciddi manada hizmete başladığı bir yaştır ama Hazret 40 yaşından evvel hem kendi seyrisiyle ökünü tamamlamış hem de İmam-ı Rabbani gibi büyük bir alimi yetiştirecek manevi bir seviyeye ulaşmış ve adeta emaneti böyle genç yaşta bir başka yüreğe, bir başka güzel insana tevdi ederek kısa bir ömrün sonunda ahirete irtihal etmiş. Onun için de Muhammed Baki Billah Hazretleri işte demek ki 35 ile 40 yaşları arasında gelen talebelerini hepsini İmam-ı Rabbani Hazretlerine havale etmeye başlıyor. Tabii İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu büyük emaneti alınca gerçekten çağları dokuyan güzellikler ortaya koymuş oluyor aziz dinleyenlerim. Elbette ki bu büyük zatların hepsinde çok farklı güzellikler var. Belki bir takım temel disiplinleri hepsi ayrı ayrı söylemekle beraber istidatlar farklı olduğu için bazı güzelliklerde bir kısmı zirvelere çıkıyor. Muhammed Baki Billah Hazretleri gerçekten İslam'ın emir ve yasaklarına son derece bağlı bir zat. Sık sık takva sahibi fakirlere müracaat ediyor. Aman diyor yanlış bir şey yapmayalım. Helal gıdaya bütün selefi salihin gibi, kendisinden önceki bütün mürşitler gibi ısrarla üzerinde durarak çok ehemmiyet veriyor. Hatta yemek pişiren kişinin bile ihsan halinde olmasını, huzur-u ilahiyede olduğu şuuruyla yemeği hazırlamasını arzu ediyor. Özellikle bu konuya Nakşi büyükleri çok dikkat ediyorlar aziz dinleyenlerim. Yani yemek insanın ayakta kalmasını sağlayan, hayatta kalmasını sağlayan bir husus. Dolayısıyla ibadet de yine ayakta kalmamız da mümkün. Onun için de bizim ayakta kalmamızı, hayatta kalmamızı sağlayan gıdanın ta gelişinden, elde edilişinden bizde buluşması safhasına kadar her safhada helalliğin, uyanıklık halinin olmasına bu yolun büyükleri çok ehemmiyet veriyorlar. Kendileri de gösterişten fevkalade kaçınan, zaman zaman bir takım kerametler zuhur ederse de bunları çok ince bir şekilde gizlemesini bilen bir güzel insan. Merhameti yine zirvede olan bir insan. Öyle merhametli ki aziz dinleyenlerim, Lahur'da kıtlık olduğu bir devirde kendisine yemek getirilir. Buyurur ki Hazret, insanlar açlıktan can verirken bizim yemek yememiz münasip değildir der ve gelen yiyecekleri hep fakirlere gönderir. Tabii ki bu zatlarla ilgili belki çok daha önemli tespitleri hep talebeleri yapıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri onun sohbetiyle ilgili şu tespitte bulunur. Üstadımız Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin bir sohbetinde taliplere o kadar faydalar hasıl olurdu ki bunlar çok riyazatlarla, mücahedelerle bile elde edilmez. Bu yolun tabi esası Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin buyurduğu şekilde tarikatıma der sohbete est. Bizim yolumuzun esası sohbet yoludur. Çünkü sohbet nebevi bir sünnettir. Bu Nakşi yolunda da özellikle en büyük fayda sohbetlerde elde edilir. Hemen hemen ta baştan itibaren günümüze kadar bütün Nakşi büyükleri o sohbet dediğimiz fiziki ve ruhi beraberliği, kalbi beraberliği çok önemsemişler. Ve özellikle de Muhammed Baki Billah gibi bazı zatların sohbetlerinde riyazatla, mücahedelerle bile elde edilemeyecek manevi tecelliler olmuş. Elbette ki bugün de yine günümüzde de eğer sohbetlere dikkat edilirse, bu sohbetlerin hangi manevi şemsiye altında yapıldığı farkına varılırsa, ümit edilir ki buralardan çok büyük bereketler hasıl olur. Öyle mütevazi bir zat ki aziz dinleyelim Muhammed Baki Billah. Mesela bir defasında Lahor'dan Delhi'ye giderken 1-2 kilometre gitmeden yolda yürüyen bir zavallı görür. Hatta bir defa değil çok defa bunları görür. Hemen bineğinden iner, o yürüyen insanları bineğine bindirir. Tanıyan biri kendini görüp de yaptığı bu halden bir şöhret olmasın diye de mübarek yüzünü adeta başörtüsüyle kapatır. Kim olduğunu kimseye bildirmek istemez. Fakat şehre yaklaşınca yine halini gizlemek için de o zata hadi yaklaştık artık geldik şehre der, onu indirir. Kendisi yine binitine biner, şehre bu şekilde girer. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin Kudüs'e girerken kölesiyle binitini paylaştığı gibi. Gördüğümüz gibi aziz dinleyenlerim, bu yolun büyükleri hep Allah Resulü'nün ve sahabinin izinde yürüyorlar. Onun için de belki yolumuz sohbetli yoldur derken de sahabenin yetiştiği, yetiştirildiği o ana terbiye mektebini tercih ediyorlar. Tabii insanları affetmek, gençlere daha müsamahalı davranmak hususunda da çok farklı anlayışları, ince davranışları var bu güzel insanların. Kendisini sadece arkadaşlarından değil, avamdan bile üstün görmezdi aziz Baki Billah Hazretleri. Evinin bitişiğinde bir genç oturur. Fakat bu genç içki içmektedir. Zaman zaman da birçok kötülükler yapmaktadır. Ama büyük zatların etrafında bazen böyle heyecanlı dervişler bulunur, müritler bulunur. Müritlerinden biri bir gün Hazret'e hiç haber vermeden o genci devlet memurlarına şikayet eder. Der ki ya bu da bir delikanlı var. Bizim üstadımız da çok rahatsız ediyor. İçki içiyor, yaramazlıkları yapıyor. Devlet memurları da gelip genci yakalarlar, hapsederler. Fakat Muhammed Baki Billah bunu öğrendiğinde müridine bu hareketten çok kırıldığını ifade eder. Ne akla der böyle bir yola tevessül ediyorsunuz? Müridi şöyle der. Efendim o öyle bir fasık, öyle hayırsız biri ki kötülükleri saymakla bitmez, etrafına da hep zarar veriyor. Ben de artık dayanamayıp bunu devlet memurlarına şikayet ettim. Baki Billah derin bir ah çeker ve biz hiçbir zaman kendimizi ondan üstün görmedik. Onu ayıplayalım. Sonra bu defa Muhammed Baki Billah Hazretleri idarecilere gider, o genci serbest bırakmalarını ister. Benim der bu gençle ilgili bir problemim yok, bir derdim yok. O kendi hayatını yaşıyor. Onun için benim haberim olmadan, benim adım kullanılarak belki bu genç sizler tarafından tevkif edilmiş ama aman benim bu gençle bir problemim yok. Zira günaha olan nefreti günahkara taşımamak gibi büyük bir hassasiyeti bilir Hazret ve günahkarı da muhterem Osman Ertuğrul Başefendi üstadımızın ifadesiyle yaralı bir kuş gibi tedaviye ve şefkate muhtaç olarak görür. Tabii genç serbest bırakılınca anlar ki kendisini tevkif ettiren başka bir zat ama serbest bıraktıran da kendisinin eziyet ettiği bu güzel insan. Sonra tevbe eder, salihlerden olur, Hazret'in müritlerinden, evlatlarından olur. Büyükler tabii aziz dinleyenlerim, insanları böyle terbiye ediyorlar. Yine Muhammed Baki Billah Hazretleri, bir kişinin dinin emirlerine aykırı bir hareket ettiğini veya yanlış yaptığını görürse, doğrudan doğruya şiddetli ikazda bulunmaz, yumuşaklıkla, temsili kıssalarla, kinayeli sözlerle, imalarla mevzulara temas eder, kimsenin de kalbini kırmak istemez. Hatta huzurundakilerden birinin kalbinden bir Müslümanı küçük görme duygusu geçse, Baki Billah Hazretleri bunu sezer ve o Müslümanın güzel vasıflarını anlatarak onu methetmeye başlar. Yani bazen müritlerinin kalplerinden bir insanla ilgili suizanlar olabilirmiş. Fakat Hazret Allah Teala'nın bir lütfuyla, hani hadis-i şerifte geçtiği gibi, ben o görü kulumun gören gözü olurum fehvazınca, onu Allah Teala kalbine idham eder. Başkasının suizanda bulunduğu bir zat hakkında bu defa Muhammed Baki Billah farkında olmadan o zatın güzelliklerini anlatmaya başlar. Tabii belki bunu biraz daha güncelimize taşıyacak olursak aziz dinleyenlerim, yine Altun Silsile'nin büyük şahlarından Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine ait bir menkıbe hatırıma gelmiş oldu. Yaşanan bir olay tabii. Menkıbe deyip de yaşanmamış hayali bir şey zannetmeyelim. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız nakletmişti bunu. Bir zaman Bursa'daki devlethanede Hazret kendi odasında istirahat ediyordu. Arkadaşlarımız da kendi aralarında sohbet ediyorlardı ama bu sohbet de gayet sessiz bir sohbet. Yani dışarıya ses çıkmayacak bir sohbetti. Arada bir zatın ismi geçti. Denildi ki ya o zat çok imkanları olan bir zat ama pek onun hayır hasenat yaptığı da bilinmiyor filan diye biraz o zatı küçümseyen, hatta belki de gıybet denebilecek noktaya taşınır mı bilmem, böyle bir konu geçti. Ve az sonra da kapandı tabii konu. Aradan bir müddet geçti. Merhum Sami Efendi Hazretleri tık tık oturduğumuz odayı çaldı, kapısını. İçeri girdi, selam verdi. Biraz sohbet ettikten sonra az önce arkadaşlarımızın konuştuğu zatı mevzu etti. Filan zatı tanır mısınız? O çok büyük hayır hasenat sahibidir, kimse bilmez diyerek onun hakkında güzel vasıflarda bulundu, güzel tavsiflerde bulundu. Tabii herkesin iç dünyasında olup bitenden biraz daha farklıydı bu onun anlattıkları. Onun için tabii bu büyük zatlar çok farklı şekillerde evlatlarını terbiye ederler. Hele hele meclislerinde kimsenin küçümsenmesini, kimsenin hakarete uğramasını, kimsenin ötekileştirilmesini asla ve asla istemezler aziz dinleyenlerim. Onun için de onlar gönüllerin casuslarıdır diye bir ifade vardır. Allah dostları gönüllerin casuslarıdır. Bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan Cenab-ı Hak onların gönüllerine başka gönüllerdeki hastalıkları hatırlatır. Onlar da ona göre ilaçlar verirler. İşte Muhammed Baki Billah da meclisinde böyle bir insanın incindiğini, bir insanın kalbinin kırıldığını o mecliste hissederse hemen onları tedavi etmesini bilebilecek büyük bir Allah dostu Cenab-ı Hak. Aziz dinleyenlerim, bu güzel dostlardan, bu güzel insanlardan kalplerimizi beslemeyi, hayatımızı güzelleştirmeyi bizlere nasip eylesin efendim.